Merhaba değerli izleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi yeni bir hayata dair programıyla tekrar karşınızdayız inşallah. Alto Berker kardeşimle birlikte bu haftaki konuğumuz Basın Yayın Birliği Başkanı Sayın Münir Üstün. Hoş geldiniz Münir Bey.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Teşekkür ederiz geldiğiniz için öncelikle.
Estağfurullah. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkür ederiz. Şöyle şuradan başlayayım. Ankara doğumlusunuz.
Evet.
Nasıl oldu bu kitaba olan ilginiz mi diyeyim, sevdanız mı diyeyim? Sizi buraya getiren yolculuğu bize bir anlatır mısınız?
Tabii yani çocukken okuduğunuz kitaplar, işte o okuma kültürünün oluşması dışında benim mesleki olarak kitaplarla tanışmam çok tesadüf bir şey. Herhalde işte şeydeydik, 1988 yılının Mayıs ayı, ya Nisan'dı ya Mayıs, tam hatırlamıyorum. Rahmetli babam Ali Arslan Hoca'nın Büyük Kur'an Tefsir abonesiydi. Hmm. O zaman kitaplar cilt cilt çıkıyordu. 8. cildi almaya gittim ben. 8. cildi almaya Sultanahmet'e gittim. Almaya gitmişken de bu subay okuluna, deniz subay okuluna Gülhane'de başvuruluyordu. 18 yaşındaydım. Hani işte baba memur olunca oğlum işte bir yere kapağı atsın, orada kalsın, meslek sahibi olsun gibi endişeleri oluyor. Ben meslek lisesini bitirdim. Elektrik bölümünü bitirdim ama elektrikten hiç anlamam. Hala da anlamıyorum. Bir miktar anlıyorum ama tabii yani o ustalar kadar anlamıyorum. Tabii o ustalar da yok artık. Yani bu Türkiye'nin en büyük problemlerinden biridir. Ara eleman problemi. Artık ne su tesisatçısı kaldı, ne elektrik tesisatçısı kaldı, ne doğru dürüst boyacı kaldı. Çok büyük bir sorun bence. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bana göre. Tekrar biz konumuza gelelim. Ben müracaatı yaptım. Deniz Subay Okulu'na, Gülhane'de. Yukarı su terası sokağa çıktım Sultanahmet'e. İşte şey alacağım, Kur'an tefsirinin 8. cildini alacağım. Kapıda beni o firmanın patronu karşıladı. İşte içeri buyur etti. Biraz sohbet ettik. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte dedim açık öğretime devam ediyorum. İşletme bölümüne. İşte Deniz Subay Okulu'na başvurdum. İşte babamın 8. cildini almaya geldim. Ya dedi, sen dedi gel bundan sonra benimle beraber çalış dedi. O gün bugündür Cağaloğlu'ndayım. 27 yıl oldu.
Maşallah.
Yoksa subay mı olacak?
Yoksa subay olacaktım herhalde. Çok büyük bir tesadüf. Ben yayıncı oldum, evet.
Peki küçükken...
Ya işte hayat hani kırılma diyorlar ya işte. Evet. Esas kırılmalardan bir tanesi bu.
Evet. Tabii. Küçükken kitap okur muydunuz?
Tabii,
sever miydiniz?
Tabii çoğu Jules Verne kitapları, Ay'a Yolculuk, Dünya'nın Merkezine Seyahat. İşte o dönemki çocukların ilgisini çeken bütün kitaplar. Bu Tercüman Gazetesi'nin verdiği ansiklopediler vardı. Onları fasikül fasikül biriktirirdim. Çok büyük bir merakım
çok
vardı.
Iyi,
yani çocukluktan gelen bir iş işte 18 yaşında karşıma çıktı.
O zamanki okuma oranı daha mı iyiydi acaba Türkiye'de? Şimdi nasıl?
Şimdi çok iyi. Tabii o zamanları ben tabii mesleki olarak bilmiyorum ama şimdiki rakamlar çok iyi. Yani 2013 verilerine göre birkaç rakam verebilirim eğer isterseniz. 2013'te Türkiye'de 536 milyon adet kitap basılmış. Bunların 200 milyon tanesini Milli Eğitim Bakanlığı basmış. Öğrencilere ücretsiz olarak dağıtmış. Kalan 336 milyon tanesinde işte eğitim yayıncıları, kültür yayıncıları, akademik yayıncıları basmışlar. Sadece 336 milyon üzerine bandrol 360-70 milyon kitap var. Bu 48 sayfaya kadar bandrol zorunluluğu olmayan kitaplar var. Ortalama 400 milyon kitap desek, nüfusa bölsek, kişi başı 4 kitap düşüyor. Milli eğitimi de eklersek 7 kitap düşüyor. Kişi başına Türkiye'de okuma oranları gayet iyi bence şu anda.
Peki şunu merak ediyorum. İnternet, sosyal medya sizce okuma oranını arttırdı mı, azalttı mı? Bunu şunun için soruyorum. Çünkü iki görüşte görünüyorlar. Bir kısmı sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığını öldürdüğünü düşünüyor gençlerin. Bir kısmı da tam tersi, sosyal medyada sürekli kitapların tanıtımı, işte içinden alınan cümlelerin sürekli paylaşımı özendirdiği ve okuma alışkanlığını kazandırdığını düşünüyor. Siz hangi yönde düşünüyorsunuz?
Ben aynı ikinci söylediğiniz gibi düşünüyorum. Sosyal medyanın ve internetin okuma oranlarının artmasında çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. İyi ki sosyal medya ve internet var. Yalnız sosyal medya ve internet tabii iyi kullanırsak... İyi olur. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. İşte bir profesör bir gün Google'ı açmış, öğrencisinin makalesinden alıntı yapmış. Böyle kullanmamak lazım yani. Evet. Öğrencinin profesörün makalesinden alıntı yapması gereken bir arama motoru Google ya da bu tür siteler ya da internet. Buna dikkat edildiği müddetçe, eğer iyi kullanıldığı müddetçe ben çok büyük yararını ve okuma oranına katkısı olduğunu düşünüyorum.
Tamam. Biraz konumuz dışı ama şimdi internet demişken bunu sormadan geçmek istemiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi internet dediğiniz gibi doğru kullanıldığında çok büyük bir bilgi hazinesi, bir kütüphane yani birçok açıdan.
Evet.
Fakat kota sorunu var. Gençlerin çok şikayet ettiği bu konuda ne düşünüyorsunuz internette kota kullanımı?
Ama dünyanın her yerinde var. Yani ben bir sürü kitap fuarına gidiyorum. İşte otellerde kalıyoruz. Yani kitap fuarlarında işte bu Wi-Fi olanakları çok ama otellerde yani bir gecede 25 euro, 15 euro gibi çok acayip rakamlar var. Yani sizin burada bir ayda kullandığınız internet orada bir günde o parayı alıyorlar sizden. Herhalde pahalı bir şey ki bu kotası var bu işin. Bilmiyorum yani onu da artık hani biraz devletin mi el atması lazım gençlerin daha çok internetten yararlanması için. Evet. Aslında büyük bir problem söylediğiniz gibi. Evet. İnşallah düzelir diye umuyorum.
Peki bir yayın evinin sahibisiniz. Evet. Önceleri orada çalışıyordunuz, sonra sahibi mi oldunuz? Nasıl oldu?
Ya ben işte 88'de başladım. 90'a kadar yayın evinde çalıştım. Sonra askere gittim geldim. Sonra tekrar döndüm aynı yayın evinde çalıştım. Ondan sonra bir yıl ara verdim. Pazarlamacılık yaptım. Sonra bir kitap evinde çalışmaya başladım. Kitap evinde iki yıl çalıştıktan sonra üç arkadaş bir kağıt firması kurduk. Bu yayıncılara, matbaacılara kağıt sağlayan bir firmaydı. Orada üç yıl boyunca arkadaşlarla ortaklık yaptık. Yani ortaklık yaparken aslında bu işin üniversitesi diyebiliriz. Kağıtçısını, matbaacısını, ciltçisini, işte bu işin bütün inceliklerini orada öğrendim diyebilirim. Zaten bir yayın evi geçmişim vardı. Evet. Biraz da üretim geçmişi olunca her şey oturdu. Daha sonra o çalıştığım kitap evini işletmeye başladım. Ondan sonra da 99 yılında kendi yayın evimizi kurduk ve hala devam ediyoruz.
Ve 2011 yılında o yayın evi yılın en iyi yayın evi
evet.
seçildi. Maşallah.
Türkiye Yazarlar Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın yayın evi seçildik. Yani bu sene 15. yılımız.
O Yazarlar Birliği ince eleyip sıklı okur. Yani benim dostlarım var orada, başkan ve diğerleri. Bayağı hem şairler, edebiyatçılar böyle.
Tabii bir de kapalı kapılar arzu yapmıyorlar biliyorsunuz evet. onu. Yani yılın son günlerinde, işte Aralık ayının son günlerinde açık bir ortamda tartışarak yapıyorlar. Yani bir odaya kapanıp da ya biz şuna verelim ödülü buna verelim demiyorlar. Herkesin huzurunda oy birliğiyle, oy çokluğuyla kitaplara ve yayın evlerine ödüller veriyorlar. Bu gerçekten gurur verici bir şey, sağ olsunlar.
Maşallah.
2011'de böyle bir şey oldu.
Maşallah. Peki Basın Yayın Birliği Başkanlığınız nasıl geldi size?
O da çok tesadüf. Yani işte hani Allah yani Allah çok büyük. Yani
maşallah.
Rabbim şey deyince yani bu işi yapacaksın deyince önünüze koyuyor ve yani sizin itiraz etme şansınız yok. 2004 yılıydı herhalde. Ben Almanya'da Duisburg Kitap Fuarı'ndaydım. Arkadaşlar genel kurulda benim ismimi yazmışlar listeye. Ben ilk 2004'te yönetime seçildiğimde muhasip üye olarak başladım. Daha sonra işte 2005 yılında biz tekrar bir kongre yaptık. Orada bir ara başkanlık yaptım. Derneği kongreye götürdüm. O yıl genel sekreterlik yaptım. Ondan sonraki dönemde başkan yardımcılığı yaptım. İşte 2011'den bu yana da derneğin başkanlığını yapıyorum. Arkadaşlarımızla 163 tane üyemiz var. O üyelerin herkese karşı, devlete karşı ya da piyasaya karşı bütün haklarını korumaya çalışıyoruz. Onları bir noktaya getirmeye çalışıyoruz hep beraber. Tabii biz de bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı da bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. İşte uluslararası kitap fuarları olsun, Türkiye'de kitap fuarları olsun, yazar ilişkileri, söyleşmeler, bandroller, işte korsan takibi, meslek birliğimizdeki arkadaşlarımızla beraber çok sistemli ve uyumlu çalışıyoruz. Onu da 2007 yılında yine benim içinde bulunduğum bir kurucular kurulu kurdu. Hep beraber arkadaşlarla kurduk. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Güzel noktalara getirdiğimize inanıyorum. İnşallah bizden sonraki görev alacak arkadaşlar da devam ettirirler ve çok güzel noktalara gelir inşallah.
Yurt dışında nasıl? Bunun için yurt dışına da çıkıyorsunuz tabii herhalde.
Yurt dışında fuarlar mı?
Fuarlar.
Ya, yurt
ve okuma oranları, oradaki kıyas bizde biraz.
Biz dünyada 12.'yiz şu anda. Geçen sene 13.'ydük ciro bakımından. Şöyle söyleyeyim, 2008'de Türkiye 800 milyon dolardı bizim bu yayın evi, yayıncıların cirosu. 2013 yılında 2,5 milyar dolara çıktı. Yani bu 5 yılda büyük bir ilerleme var. Ciro bakımından dünyada 12.'yiz ki dünyada herhalde aşağı yukarı bir 200'e yakın ülke var. Amerika bir numarada 90 milyar dolarla. İşte Almanya var 14 milyar dolar. İngiltere var 10 milyar dolar. Yani o tür yani İtalya'ya yaklaşıyoruz artık. Yani İtalya 3,5 milyar euroydu ya da dolardı tam hatırlamıyorum. İkisinden biri olması lazım. Yeni başlık sayısında İtalya'yı geçtik. Her sene yeni title'lar, yeni başlıklar üretiliyor. Geçen sene Türkiye'de 47 bin tane yeni kitap üretilmiş. İtalya'da 40 bin tane üretilmiş mesela. Onlardan öndeyiz. Ciro bakımında da dediğim gibi dünyada 12.'yiz şu anda.
Satışla okuma oranında bir orantı var mı? Mesela benim bildiğim Japonya'da çok yüksektir.
Ben şöyle inanıyorum. İşte Rusya'da da yüksektir. Bey, yani Rusya'da çok okuma oranının olduğuna inanmıyorum ben. Yani ben Rusya'da gittim. Japonya'ya gitmedim. Japonya'yı bilmiyorum. Çin'e de gittim. Ben Çin'e giderken mesela şöyle söyledim. Şöyle bir hayalim vardı. Herkes de dedim herhalde dijital sizin elinizdeki tabletlerden vardır. İşte herkes de cep telefonu vardır son model. Bir şeyler yapıyorlardır yani kitap okuyorlardır. Ya bir gittim yani Madrid Kitap Fuarı'ndaki dijital bölüm ya da New York Kitap Fuarı'ndaki dijital bölüm neyse Çin'deki fuardaki dijital bölüm de o kadardı. Her insanın elinde de böyle makine yoktu yani. Ya bizim Esenler'deki veya Bağcılar'daki veya işte ne bileyim Kadıköy'deki insan nasıl giyiniyorsa Çin'deki insanlar da öyle giyiniyorlar. Hani böyle çok ya burası Çin işte burada her şeyi yapıyor da hani bizde öyle bir algı var ya. Hı. Çin'de her şey var. Yok. Öyle yok. Öyle değilmiş yani. Görmeyi de istedemiyorsunuz.
Peki fuarlarda Türkiye'ye bakış açısı nasıl? Yani konumu nasıl?
Çok iyi. Neden çok iyi? Biz 2008 yılında Frankfurt Kitap Fuarı'na onur konuğu olduk. Bunun anlaşmasını 2006 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç Bakanımız anlaşma yaptı Almanlarla. Bayağı bir sıkıştırdı onları Türkiye'nin oraya onur konuğu olması için. Almanlar çok işte ileri atıyorlardı yapamazsınız edemezsiniz diye. Bizden sonra Çin oldu mesela. Çin yapamadı. Onu da anlatırım nedenini size. Biz muhteşem bir sunum yaptık. Oraya 1000'e yakın insan götürdük. İşte 350 yazar götürdük. 350 devlet adamı gitti. 350 sanatçı gitti. Bir de oradaki onur konuklukları böyle son işte fuarın 5 günü olmuyor. Yılbaşında başlıyorsunuz. Öbür yılın sonuna kadar Almanya'nın her yerinde belirli tarihlerde konserler, sergiler, okumalar, yeni çıkan kitapların tanıtımları, ilkokullarda ya da ortaokullarda yazarlar götürdük. Orada bizim 3 milyona yakın nüfusumuz var. Kitapları hem Türkçe hem Almanca yayınladık. Almanca kitap Alman öğrencilere verildi. Türkçe kitaplar Türk öğrencilere verildi. Kitaplar okutuldu. Daha sonra kitaplar tartışıldı. Hatta biz başbakanımıza da sunum yaptık bununla alakalı Recep Tayyip Erdoğan'a. O da bize bunlar gerçek mi diye sormuştu. Ben de hepsi gerçek Sayın Başbakanım diye tek tek anlatmıştım hepsini. Sorgulayan bir başbakanımız var biliyor. Herkes biliyor zaten. Mükemmel bir sunum yaptık. Hele kitap fuarı döneminde bunu iyice yukarıya taşıdık. Top seviyesine ulaştı. Ondan sonra da Türkiye'ye onur konuklukları yağmaya başladı. İşte 2009 yılında Paris'te ağırlıklı ülke olduk. 2010 Doha Kitap Fuarı'nda onur konuğu olduk. 2013'te Londra'da onur konuğu olduk. Bu sene Pekin'de onur konuğu olduk ve hala onur konukluklara devam ediyor. Hatta buraya gelirken aradılar beni. Kolombiya Kitap Fuarı var Bogota'da. Önümüzdeki bu 2015 Nisan'da oraya gidip bir bakacağız durum nedir oralarda diye. Çünkü İspanyolca bir pazar var. İspanyolca pazarın döndüğü yer Guadalajara Kitap Fuarı, Meksika ve Arjantin. Ama Kolombiyalılar inatla Türkiye'yi orada görmek istiyorlar. 2016'da onur konuğu olarak davet etmek istiyorlar. Gidip oraya bakacağız bakalım nasıl oluyor, neler oluyor. 2015'te de inşallah Liber Madrid Kitap Fuarı'nda onur konuğu olacağız.
Maşallah. Çok bunlar güzel. Bilinmiyor ama bunları daha
bunların hepsini anlatıyoruz biz. Evet yani gittiğimiz her yerde anlatıyoruz.
Daha
ve
çok duyulması
Frankfurt Kitap Fuarı'nda 250'ye yakın kitabımız Almanca'ya çevrildi bu onur konukluğundan sonra. İnanılmaz bir talep oldu.
Çin niye yapamadı?
Çin
başaramadı.
Hayır Çin başaramadı. Biz Çin'de başardık kitap fuarını.
Hayır, Çin bu onur konukluğunu neden başaramadı?
Ha, şeyde Almanya'da mı? Evet. Birbirlerine girdiler. Çünkü şey komünizmin etkisiyle herhalde. Evet. Yani onların yayıncılar birlikleri tamamen yani bir şeyi yapmak için en altta bir adama söylüyorsunuz, o bir üstüne söylüyor, o bir üstüne söylüyor, o bir üstüne söylüyor, o bir üstüne söylüyor, cevap gelene kadar hikaye geçiyor. Ya çok zor çünkü o devletle iş yapmak o kadar zor ki. Yani biz bu sene başardık çok şükür. Çin'de standımızı kurduk. Yani 708 metrekare stand kuruldu Türkiye ile alakalı. Bir sürü kurumumuz gitti oraya. Türk Hava Yolları, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Ticaret Odası, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TEDA projesi. TEDA'dan da bahsederiz isterseniz biraz.
Evet, TEDA'dan da bahsetmek
istiyorum. Yani biz Çin'de de başarılı olduk. 17 kitabımız bugüne kadar çevrilmişti. Türkçeden Çince'ye. Bunu niye bu kadar az diyebilirsiniz? Çevirmen olayından dolayı çok az. Yani çok çevirmene ihtiyaç var. Dünyadaki bütün dillerde Türkçe bilen insanlara ya da Türkolojilerin üniversitelerde olmasına ihtiyaç var ki kültürümüzü oralara götürebilirim. İşte yaklaşık herhalde 20 kitap anlaşması yaptılar. Herhalde önümüzdeki 4-5 sene içinde bir 50'ye yakın Çince Türk Edebiyatı'na kitap olur diye umuyoruz.
İnşallah. TEDA projesi hazır yeri gelmişken.
TEDA projesi 2005 yılında Erkan Mumcu ile başlayan, dönemin kültür evet. bakımında başlayan bir proje. Daha sonra Atilla Koç, Ertuğrul Günay ve şimdi de Sayın Ömer Çelik tarafından ısrarla devam edilen bir program oldu artık. Projeler bitiyor biliyorsunuz, programlar devam evet. ediyor. Şöyle anlatayım, 1923 ile 2005 yılları arasında bizim 200-250 tane kitabımız yabancılara çevrilmiş. O da kişisel ilişkilerle. İşte Nazım Hikmet'in eşinin kişisel ilişkileriyle ya da Yaşar Kemal'in eşinin kişisel ilişkileriyle sağ olsunlar, iyi ki varmışlar. Eğer de onlar olmazsa herhalde bu kitaplar hiç çevrilmeyecekti. İşte bizden kim biliniyordu? Orhan Pamuk biliniyor, evet. Nazım Hikmet biliniyor, Elif Şafak biliniyor. Yani dördüncü, beşinci isimler yok. İnanın yok yani. Şimdi öyle değil. 2005'ten beri başlayan projede 1600 tane TEDA'ya, yurt dışına yayıncılar müracaat etmişler. Bunların 1300 tanesi yurt dışında yayınlanmış vaziyette şu anda. 62 ülkede, 55 dilde Türk Edebiyatı şu anda okunuyor diyebiliriz.
Ne tarz kitaplar daha çok okunuyor?
Edebiyat. TEDA ile alakalı edebiyat şu anda. Sadece edebiyat kitapları destekleniyor.
Peki yani TEDA'nın dışında da Türkiye'de okuma oranı yükseliyor dediniz.
Yükseliyor evet.
En çok ne tarz kitaplara?
En çok roman okunuyor. Roman okunuyor evet. Veya şu anda o teenage dediğimiz o gençler işte o 15-18 ya da 13-18 yaş arası kitaplar şu anda Türkiye'de çok moda.
Bu bilimsel eserlere eğilim var mı daha çok?
Bilimsel eserler işte TÜBİTAK'ın eserleri var evet, genelde. Yani biraz işte TÜBİTAK o noktada çalışmalar yapıyor. Biz de popüler bilimle alakalı profesyonel yayıncılarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama çok eksiz o noktada. Özellikle mesela işte gözleri görmeyen, kulakları duymayan, hani engelli diye tabir ettiğimiz yayıncılığımız Türkiye'de hiç yok gibi bir şey. Bunlara özellikle hem Kültür Bakanlığı'nın hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın el atması gerekiyor. Bu yani evet. Çünkü yayıncının yapabileceği şeyler değil ve çok ağır maliyetli işler. Bunları el atmak lazım.
Eğitim kitaplarını nasıl buluyorsunuz?
Eğitim kitapları çok iyi gidiyor Türkiye'de. %60 şu anda. Yani kültür kitapları %30'da. Kalan akademik ve işte ithal kitaplar. Sanıyorum akademik kitaplar %7, ithal kitapları da %3 diye bir oran var. %60 eğitim kitapları. Çünkü herkesin çocuğu TEOG sınavına giriyor. İşte YDS, LYS, KPSS yani aklınıza gelen memur olmak için evet. de kitap evet, okumak evet. zorundasınız, test çözmek zorundasınız. Liseye girmek için de, üniversiteye girmek için de. O kitaplar şu anda inanılmaz derecede satılıyor Türkiye'de.
Öğretim kitaplarının içeriği yeterli mi?
Bence çok güzel. Yani bir de yayın evleri bu konuda yarıştalar. Eğitim kitaplarıyla alakalı. Bence gayet iyi. Çok iyi eserler çıkartıyorlar. Çok iyi sorular çıkartıyorlar. Ben testlere bakıyorum. Yani herhalde bizim çocukluğumuzda öyle şeyler yoktu. Ya da bizim öğrenim gördüğümüz yıllarda öyle problemler yoktu. Yani benim oğullarımın çözdüğü soruları ben çözemem herhalde şu anda. İnanılmaz zor şeyler yapıyorlar yani.
Peki şu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yine sizin biraz konunuzun dışında ama sonuçta kitap ve eğitim kitapları deyince biz de bunu sormadan geçmeyiz genelde. Şimdi daha bir böyle tek taraflı eğitim var. Daha çok Darwinist, materyalist bir eğitim var. Bazı ders kitaplarının içinde de, biyoloji kitaplarının içinde de. Ama bunun yanında yaratılışı anlatan bilimsel eserler daha az. Özellikle değil mi Altuğ Bey'in de vurgulamak
evet,
istediği
yani
konu.
Eğitim kitaplarının içinde yeni bilimsel gelişmeler yok. Daha evvel katılmış öğretime ama evet. halen devam eden, işte Darwinizmi anlatan ama cevabı yok. Ya da yeni bilimsel gelişmeler yok. Dolayısıyla tek taraflı bir eğitime yönelik
ben,
bir şey durabiliyor hala kitaplarda.
Ben o noktada şöyle düşünüyorum. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani bunların sorularının karşılığını da bulmak lazım. Bunları biz de gördük zamanında. Ama nasıl yıkıldığını da gördük Darwinizmin. Darwin'in su yolunu bulur. Bu öğrencilerin hepsi bugün Darwinizmi Türkiye'de kimin yıktığını arayarak bulabilirler bence. Tabii ben öyle buldum çünkü.
Allah razı olsun. İnternete girince zaten yani bizim kütüphane çok
mesele yok yani o noktada. Yani su yolunu bulur. İnanın su yolunu bulur.
Herkes de giriyor.
Evet. Ama yine de Milli Eğitim'in tabii ki bu kitapları hazırlayan öğretmenlerin veya yetkililerin bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor.
Tabii yani evet. özellikle yeni bilimsel gelişmeler çok aydınlatıcı.
Evet.
Yani eskinin yanlış düşüncelerini giderici öğrencilere gerçek doğru fikirleri verici yönde onların da verilmesi iyi. Ya bunun sosyal başka yan etkileri de var.
Evet.
Yani öyle bir eğitim olduğunda siz zihinleri, yetişmiş zihinlere belli ideolojilere eğilimli hale getirmiş oluyorsunuz ister istemez.
Ben öyle düşünmüyorum Altun Bey. Neden öyle düşünmüyorum? Ben öyle olmadım çünkü. Yani insanlar gerçekten izleyerek biraz sosyal olarak, yani bence Türkiye'deki en büyük olay sosyal olmamak olayı var. Yani kendinizi bir yere kapatmayacaksınız. Benim rahmetli babam polisti. Bir gün beni Beyoğlu'na götürdü. Arka sokaklarına. Bir arkadaşın yanına verdi. Dedi benim oğlumu gezdir dedi orada dedi. Her yere soktu beni. Bütün batakhanelere. Aldı bir gün camiye götürdü. 5 vakit her gün işte Ramazan'da da götürdü. Başka zamanlarda götürdü. Bak oğlum dedi 2 tane yol var. Ya bunu yaparsın ya bunu yaparsın. Yani ben gençlerin ya da öğrencilerin ya da benim çocuklarımın da doğru yolu bulacaklarına çok inanıyorum. Ama bunu tabii aile de biraz vermeli. Çok da baskıcı olmamalı. Dikkat etmeli. Bir insan biraz sosyal olduktan sonra, biraz araştırmacı olduktan sonra her şeyi öğrenir. Evet. Tekrar söylüyorum su yolu da bulur.
Evet. Sizin dediğiniz doğru ama mesela sizin yani maşallah bir bilinciniz, bir zekanız Allah'ın verdiği bir şey var sizde. O da sizi başarılı kılmış. Şimdi herkes de bu olmayabilir. Yani birçok gençte Altun Bey'in de üstünde durmak istediği yani onları bilinçli bir şekilde zorlayarak baskı kesinlikle değil
tabii,
de bilinçli
tabii.
bir şekilde mesela size yapılmış bu. O da gösterilmiş, o da gösterilmiş ama şu anki bir takım gençlere bu iki yol gösterilmiyor. Sadece tek bir yol varmış gibi gösteriliyor ve zaten biraz da asosyal ve yönlendirilmeye kapalıysa, daha böyle farklı yönlere doğru açıksa çok kolay yanlış bir ideolojinin peşinden gidebiliyorlar.
Evet,
onlar için
doğru.
bilinçli insanların gençleri yönlendirmesine ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Herkes sizin gibi
biz yapalım o zaman hep beraber yani. Yapalım yani hep beraber.
Evet. Peki biraz e-kitaba gelelim. Sizce e-kitabın Türkiye'de durumu nasıl?
E-kitabın Türkiye'de durumu işler acısı. neden işler acısı? Korkuyor çünkü yayıncılar. Yazarlar korkuyor. Söyleşmelerde problemler var. Yani e-kitapla alakalı benim bir teorim var. En çok kitabı, parayı bu işten avukatlar kazanacak diye. Hukukçular kazanacak diye. İnşallah öyle olmaz tabii. Yani ben öyle hissediyorum ama. Şöyle bir şey bu. Geçen İstanbul Ticaret Odası'nda bir toplantı yaptık bu dijital haklar ve sözleşmelerle alakalı. Geçen de yine başka bir kanalda bu dijital hayatla alakalı bir programa katıldım ben. Orada da söyledim. Her zaman söylüyorum ve bıkmadan söyleyeceğim. E-kitap basılı kitabın bonusu değildir. E-kitap bir iş alanıdır. Eğer siz e-kitaba bir iş kolu, bir iş alanı olarak bakmazsanız büyütemezsiniz. Oraya yatırım yapmak zorundasınız. Diyorlar ki işte ya sen de klasik kitabın var. E-kitabın da PDF'ini bize ver biz yayınlayalım. Sonra bu diyor ucuz diyor matbaası yok diyor şeyi yok kağıdı yok. Evet reklamı yok mu bu işin? Nasıl yapacağız? Bir şeyin siz reklamını yapmazsanız nasıl satacaksınız? Bana söyler misiniz? Yani sizin bu programınızın reklam olmasaydı ben nasıl gelecektim buraya? Gelmezdim herhalde. Duyamazdım, bilemezdim. Şimdi e-kitap yapan arkadaşlarım bu işe yatırım yapmaları gerekiyor. Biz de şöyle yapıyoruz. Benim işte 400 tane e-kitabım var. Satmayan ya da baskısı olmayan kitapları EPUB'a çevireyim. Onları vereyim platforma. Platform da aptal değil ki senin satmayan. Artık eskimiş kitapların tamam bunlar olsun mesela kitapta olması çok güzel. Ama seni satan gündemde olan kitapların da olsun orada ki o platformda para kazansın. Sen de para kazan yazarın da para kazansın. Ayrıca o kitaplara reklam yapmak zorundasın. Tamam matbaası yok kağıdı yok ama reklam maliyeti olarak düşün o kağıt matbaayı. O şekilde o tarafa doğru yönelirsen bu işte çok büyük gelecek var ama benim inancım. Çünkü bizim çocuklarımız ileride ne okuyacaklar onlar karar verecekler. Hepsinin elinde işte bu tür aletler var. Tabletler var, e-reader'lar var, cep telefonları var. Diyelim ki işte Altun Bey Amerika'da benim kitabım çıktı. Altun Bey'e gitmesi. Bir arkadaşı gelirse 2 gün, gelmezse 1 ay. 1 ay sonra gelirse kitap postayla Amerika'ya. Ama hemen indirebilirsiniz. E-reader'ınıza bir platformdan anında indirirsiniz. Anında okumaya başlarsınız. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Ben biraz yatırım yapılırsa e-kitabın önünün çok açık olduğuna inanıyorum.
Peki
şöyle bir şey söyleyeyim, ha devam edeyim. 1987 yılında Türkiye'de ISBN sistemi tutulmaya başlanmış. Yani kitapların uluslararası kimlik numaraları diyoruz ISBN'e. 87'den bugüne kadar sanıyorum 440 bin tane kitap çıkmış Türkiye'de. Bunların 170 bin tanesi şu an dolaşımda. 130 bin tanesine ulaşabiliyorsunuz. 40 bin tanesinin baskısı yok çünkü. 170 bininde işte herhalde 50 binin ortaktır. Bir sürü yayın evi basmıştır aynı kitabı. Türkiye'de 110-120 bin tane kitap var. E-kitap kaç tane var sizce?
Ne kadar?
10 bin tane. Yatırım yapmıyorlar işte arkadaşlar.
Yatırım yapıldığında karşılığını buluyor mu peki?
Bulacak tabii, bulur. Yani siz ne kadar bir işe yatırım yaparsanız, ne kadar öne çıkartırsanız o iş karşılığını bulur. Tabii cihaz bağımlı bir iş. Evet. Herkes de cihaz olması gerekiyor.
Sadece cihaz da değil.
Ve ben bu tür tabletlerden kitap okunacağına asla inanmıyorum. Cep telefonundan da kitap okunacağına inanmıyorum. Bilinçli insanlar dışında ya da bu işe çok meraklı insanlar dışında. Çünkü bakıyorum Twitter, Facebook, müzik, oyun, başka hiçbir şey yok bu tür aletlerde. Yok çünkü yani. Hiç rastladınız mı bilmiyorum ama otobüste bu tabletten kitap okuyor. Ben rastlamadım. E-reader'lar çıkacak. E-reader'larda işte e-ink dediğimiz bir teknoloji var. Gözleri yormayan. Aynı kitap gibi. Karanlık ortamı biraz daha aydınlatan. İşte çok aydınlık ortamı biraz daha loş hale getiren e-ink'ler var. Onlar daha sağlıklı kitap okuma açısından. Onlar çoğaldığı zaman ben bu sektörün daha da gelişeceğine inanıyorum.
Evet.
Peki fuarlarda mesela şöyle bir şey gözümde canlandı. Mesela standlarda gençler daha çok böyle kapak resimlerine, süslü kitaplara, o tarafa doğru bir eğilim var mı?
Var var, evet kesinlikle var.
Yani baskı kalitesi, renkler çok
etkiliyor. Tabii biz bunları Frankfurt Kitap Fuarı'na görüyoruz. Ben arkadaşlara söylüyorum her zaman, sadece yayıncılar gitmesin fuara. Yazarlar da gelsin, grafikerler gelsin, fotoğrafçılar gelsin. Yani bu işte evet, alakalı kim varsa. Hatta satış pazarlamanın gelmesi gerekiyor. Çünkü kitap onlar satıyorlar. Yani kapakları görmeleri lazım. İşte yayın evlerinin sahipleri sıkıştırmaları lazım. Siz ne kadar güzel kapak yaparsanız o kadar kitabınızı satabilirsiniz. Satış şansını artırırsınız en azından, satmasa bile. Evet. Ve kitabı da Türkiye'de kadınlar okuyor. Allah'tan kadınlar var. Erkekler kitap okumuyorlar. Neden okumadıklarını bir türlü biz de çözemiyoruz. Genç kızlar kitap okuyor, kadınlar kitap okuyor. Erkekler asla doğru düz kitap okumuyorlar. Herhalde kadınların okuması da çocuklarıyla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü çocuk da, çocuğa bilgi veren evde anne. Yani işte cennet annelerin ayağının altındadır diye boşuna dememiş Peygamber Efendimiz.
Burada bilmediğimiz
yani
bir istatistik.
Yani güzel bir istatistik söyledim size. Hatta evet, 2009 yılında Elif Şafak'a söylemiştim. Yayıncıların kadın, okuyucuların erkek olduğu bir Türkiye arıyoruz diye. İnşallah öyle olur.
Evet. Evet, inşallah.
Özendirmek lazım.
Kesinlikle. Evet. Ve hanım yatırımcı sayısı da bayağı arttı Türkiye'de. İnşallah daha da çok olur.
Hadi bakalım.
Benim yönetimimde iki tane kadın var yani şu anda basın yayın birliğinde.
Çok iyi.
Çok iyi. Peki biraz spor yazarlığınıza gelelim şimdi.
Buyurun.
Siz pek hani yazarlık konusunda yazar değilim diyorsunuz ama
ben
siz...
yazar değilim. Ben eğleniyorum. Yani bir değişik yazılar yazmaya çalışıyorum.
Ama
öyle
çok
diyelim
da okunan spor kültürüyle köşe yazılarınız alakalı var spor konusunda.
Çok okunduğuna emin değilim tabii. İnşallah öyle.
Benim yaptığım araştırmalarda öyle çıktı.
Eyvallah. Teşekkür ederim.
Bundan emin olabilirsiniz. İnşallah. Spora olan ilginiz nasıl?
Yine babamla başladı. Yine rahmetliyle. Babam futbolu çok severdi. Beşiktaşlıydı. Ben Galatasaraylıydım. Bütün aile Beşiktaşlı, ben Galatasaraylıyım. Niye ben dedim Galatasaraylıyım? Acıbilim'e denk geldin dedi. Öyle yürüdük gittik işte, yani sporla alakalı öyle.
Öyle. Peki Türkiye'deki futbolu nasıl buluyorsunuz? Yani şu açıdan soruyorum. Şimdi ben çok futboldan anlayan biri değilim ama hani futbolun bütün terimlerini de biliyorum, offside dahil.
Ya, çok güzel.
Ama yani bilmemek mümkün değil çünkü nereye atsak.
Kadınlar offside'den anlarım diye bir yazı yazmıştım bir zamanlar. Öyle. Ben dedim tabii ki anlarlar. Çünkü tribünleri de doldurdular işte, o hani düşünsenize ya, ceza veriyorsunuz bir kulübe, sonra o cezayı telafi etmek için kadın ve çocukları açıyorsunuz. Yani bu aslında kadınlara yapılmış bir hakarettir bence. Aç kardeşim bütün maçları, aç kadınlara bir tribün, aç gelsinler seyretsinler yani. Ne demek ceza olunca kadın ve çocuklar giriyor? Böyle bir şey olur mu? Kültürsüz bir ülkeyiz futbol bakımından, acayip kültürsüz bir ülkeyiz. İşte stada giriyoruz, 10 kere arıyorlar bizi, her tarafımızı arıyorlar. Bozuk para sokmak yasak. İçeride çay içiyorsun, 5 lira veriyorsun. Sana 3 lira geri veriyor. Bozuk para olarak. Böyle bir mantık olur mu yani? Yani bunu yapma. Sen insanı stadına sok, bozuk parayla sok. Bozuk para atanı tespit et. Sen bunu herkese yükleyemezsin. Yani kültürsüz bir ülkesin. Seyircine güvenmiyorsun. İşte Pasolik diye bir şey çıkardılar. Benim 3 yıldır Galatasaray kombinem vardı. Bu sene almadım. Ya beni niye fişliyorsun yani?
Fişleme olarak
Fişleme olarak görüyorum ben onu. Yani beni niye fişliyorsun? İşte Fenerbahçe mesela belli bir noktaya kadar şey yaptı. Ben de aslan Fenerbahçe dedim Galatasaraylı olarak. Bir baktım onlar da yelkenleri suya indirdiler. Onlar da sisteme dahil oldular. Ya yani çok kirli bence futbol. Tamamen para, tamamen ilişki. Düşünsenize yani bazı menajerler var Türkiye'de. Eğer o menajere bağlı değilseniz asla U17, U21 milli takımına seçilemiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu ya? Öbür çocukların ne günahı var? Onlar futbolcu değil. Sana para kazandıran topçu, adam, onlar adam değil. Böyle bir muamele yapılmaz yani. Bu federasyonla da alakalı problem var bence.
Peki bu şike davaları vesaire bunların hep futbolu zedelediğini düşünüyor musunuz?
Düşünüyorum tabii. Türkiye'de şikeyi her takım yaptı. Yani sadece Fenerbahçe yapmadı ki. Yalısı'da da Trabzon ya da Beşiktaş yapmadı ki. Hepsi yaptı. Bunların söylentileri her zaman kulağımıza geldi. Onlara da şey böyle değişik bir şey yani hani onların başına şey kabak onların başına patladı kötü oldu yani keşke olmasaydı. Çok peki, üzgünüm yani
Avrupa'da
o noktada.
Avrupa'da nasıl Avrupa'ya spor için gittiğiniz oldu mu?
Futbol maçlarına gittim. Bana bir kırmızı halı sermedikleri kaldı. Barcelona maçına gittik eşimle bir keresinde işte. Girona'ya gittik. Güzel işte müzeleri gezdik. Akşam tapas yemeklerimizi yedik. Sonra otele gittik. Niye otele gittik? Üzerimizdeki bozuk paraları çıkarmak için. Ve işte hani böyle ağır metaller falan varsa üzerimize çıkartalım sorun yaşamayalım. Gittik eşimle maça. Adamların bir buyur yerine buyur etmedi kaldı yani.
Aranmadı mı?
Hiç aranma falan hiçbir şey yok. Yani inanılmaz bir şey. Ben İngiltere'de de maça gittim. Orada da öyle bir şey yok. Yani insanlara güvenmeniz lazım. Eğer güvenmezseniz güvensiz bir ortam oluşturursunuz. Adam oraya her şeyi atar. Sahanın içine de girer. Hakemi de döver. Futbolcuya da kötü hareket yapar. Yapar yani ama güvenmelisiniz seyirciye. Öyle düşünüyorum evet. Ben. Biraz ters bakıyorum olaya.
Yok doğru söylüyorsunuz ama Türk seyircisinin de karnesi biraz kırık değil mi güven konusunda? Yani çünkü çok olay yaşadık. Gerçi sadece bizim ülkemizde değil, futbolun popüler olduğu birçok ülkede, Arjantin, Yunanistan, İngiltere, çok fazla bu
yöneticiler yapıyor
olayları
yani. Yöneticiler yapıyor.
Yöneticilerin mi yönlendirdiğini
tabii yöneticiler yapıyor. Bu sene Fenerbahçe Galatasaray maçı oldu. Hiç ufak bir şey oldu mu? Olmadı. Olmadı yani. Yöneticiler güzel açıklamalar yaptılar maçtan önce. En hırçın futbolcular bile hiç seslerini çıkarmadılar. İşte Felipe Melo ile Emre, Fenerbahçe'de Emre. Onlar bile güzel mesajlar verince ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey de olmaz zaten. Eskiden bunlar yan yana maç seyrediyorlarmış bu taraftarlar. Millet birbirini kesmek için mi yaşıyor bu dünyada? Böyle bir şey olur mu ya?
Ne kadar dünyada bu şeyin maliyeti, futbol,
vallahi
buradaki
onu
kazançlar
yani
falan.
Yani Abramovich bile bu işin içindeyse siz düşünün Altuğ Bey. Yani demek ki çok büyük kazançlar var bu işin içinde. Yani bir futbolcu transferinden herhalde bir %10 para kazansanız hatırı sayılır para kazanıyorsunuz. 10 milyon eurolardan bahsediyorlar. 10 milyonun %10'u 1 milyon euro eder. 1 milyon euroyu Türkiye'de kim kazanabilir? Hangi gariban kazanabilir? Rüyasında bile göremez. Yani çok büyük bir sektör bence.
Peki gençlerin maneviyat konusunda eksik oldukları için bu...
Ben maneviyatın hiç şeyin futbolla alakalı olduğunu düşünmüyorum ya.
Şu açıdan sordum. Mesela çok fazla olay yaşadık ya. Yani tamam aranmasın belki tamam güvenilsin ama sonucunda ben şimdi burada istatistikleri çıkartmıştım. Mesela 500 yaralı sadece Türkiye'de değil işte 30 ölü 500 yaralı. Yok kutlama sırasında mesela 300 kişi ölmüş Lima'da 64 yılında. İngiltere'de 33 kişi ölmüş 500 kişi yaralanmış. İşte 67'de 600 kişi yaralanmış 40 kişi ölmüş. Buenos Aires'te 74 kişi ezilerek ölmüş. Yani bunların ki 69'da Türkiye'de 10 kişi ölmüş, 102 kişi evet. Yaralı. Bunların hepsi ki daha çok var. Mart sonrasında çıkan olaylar yüzünden. Şimdi hani iş artık hani bozuk para taş veya işte pet şişe atma olayının dışında bir cinnet diyeceğim de hani bir cinnet hali olmuyor mu bir noktadan sonra artık o taraftarlar arasında ya da artık onları bu kadar şiddete yönelten motivasyon Ne acaba? Ya yani sadece yöneticilerle...
Ben yine yöneticilere bağlarım. Hepsi yani yöneticiler taraftar mi? Gruplarının hepsi yöneticilerle alakalı işleri var. Yani onlar bilet alıyorlar. Onların şeylerin reklamlarını yapıyorlar. Onların dediklerini yapıyorlar. Yani tamamen kültüre bağlıyorum. Başka bir şey değil ki. Maneviyata da bağlayabiliriz.
Evet, çünkü mesela Allah korkusu olan bir insan.
Ya nasıl sen evet yani evet. Bir insanı bıçaklarsın ya da öldürürsün.
Çünkü
nasıl
orada
bir insanı öldürmek bir yani bir ne demek ya bu dünyayı öldürmek gibi bir şey yani. Ya bu
gibi işte,
benim aklım almıyor yani.
Evet işte ben de biraz almıyor. Bunu konuşmak istiyorum. Çünkü sonuçta bir
benim en iyi arkadaşlarım Fenerbahçeli. En iyi arkadaşlarım Beşiktaşlı. Nasıl zaten, olacak? Ben şimdi onlara Twitter'dan küfür mü edeceğim? Ya da Facebook'tan hareket mi ya da karşıma geldiği zaman boynuna sarıldığım bir adama küfür mü edeceğim ben ya da ona bıçak mı çık ya bu nasıl bir şey ya? Ya
gereğinden bu nasıl bir farklı bir yere yani? Konmuyor mu futbol biraz yani?
Çok çok gereğinden fazla konuyor. İyi ki bu pasolik çıktı.
Biraz belki
sakin. Ha bakın mi? Tam tersini söylüyorum. Sakin şu anda. İşte futbol maçları 3.000-4.000 kişiyle oynanıyor. Demek herkes bunu istiyordu. Bir tarafından da şey yapmak iyi de bakmak lazım. Belki aklımız başımıza gelir yani. Bizi yani, pişliyorlar diye maçlara gitmiyoruz işte. Olay da fazla çıkmıyor.
Peki da biraz da basının da bu konuda bir rolü yok mu? Şu var, açıdan söylüyorum.
Bakın ben tekrar bağlıyorum. Yöneticilere bağlıyorum. Basın da yöneticilere bağlı. Evet. Futbolcu da yöneticilere bağlı. Taraftar grupları da yöneticilere bağlı. Eğer siz adam gibi yöneticileriniz olursa, insan gibi yöneticileriniz olursa, kültürlü yöneticileriniz olur. Niye basketbolda çıkmıyor?
Evet.
Niye çıkmıyor Amerika'daki basketbollarda? Hepsi üniversite mezunu. Hepsinin belli şeyleri var, kuralları var. İşte burslar veriyorlar. Sen diyor iyi diyor okursan diyor ben sana şu kadar burs veririm seni şu takıma yollarım diyor. Niye orada olmuyor da burada oluyor yani? Ben tamamen yöneticilere bağlıyorum.
Çünkü mesela şöyle programlar var ya mesela tanıtımlarına baktığınızda işte futbol her şeydir, futbol şeydir. Yani biraz hani... Çok...
Futbol asla sadece futbol değildir. Sadece yani kutunun böyle... dediği gibi bence yani futbol her şey falan değildir.
Ha, işte bu tarz böyle gençleri evet ya, her yerde gençleri çünkü... çok fazla
futbol sen bizim her şeyimizsin falan. Evet. Evet onlar reklam ama
bir
yani
de hani
o olur o kadar.
Biraz incitici değil mi? Mesela Türkiye'de spor denince futbol akla geliyor. Oysa çok mesela
incitici.
Çok fazla spor dalları var. Mesela şuradan örnek vermek istiyorum. Mesela Türkiye'de çok başarılı bir buz patenci bayan arkadaş vardı. Şimdi çok başarılı oldu. Belki Türkiye'de hiç kimsenin elde edemediği bu başarıyı dünya şampiyonasında elde ettiği için yanlış hatırlamıyorsam 2010 Vancouver Kış Olimpiyatlarına direkt kazanma imkanı.
Güzel, evet. Benim de haberim yoktu.
Yani işte onu
mesela
demek
kayakçılar
istiyorum.
Var. Ben bir gün şeyde trenle karşılaştım. Özür dilerim. Kürekçiler var. Fenerbahçe'de kürekçi çocuklarının hepsi gepegenç aslan gibi işte şeyden gidiyoruz Kadıköy'den Bostancı'ya tren yolculuğundayız. İsimlerini aldım dedim bakın ben siz yazacağım bir güzel bir şeyi araştırdım. Türkiye'de kürek ne durumdadır, federasyon başkanı kimdir, süreci nasıl olmuştur diye bir araştırdım. Bu çocukları yazdım. Şimdi bu çocuklarla bir sürekli Twitter'da paslaşıyoruz mesela. Ne kadar güzel ya kürek takımı Fenerbahçe'nin kürek takımı. Böyle bir sürü spor dalı var Türkiye'de.
Evet.
Yeni Şafak'ta futbolun çok farklı bir yüzünü yazmaya çalışıyorum. Yani hani 3-5-2 yazmıyorum.
Evet yok sizin koştu, yazılarınız farklı.
Falan filan. İşte adam nerede doğmuş, nasıl doğmuş, annesi neler söylemiş ona, abisi neler söylemiş, babası neler söylemiş. İşte o arkadaşlar neler söylemiş. Onları yazmaya çalışıyorum ben. Elimden geldiği kadar da ortalığı sakinleştirmeye çalışıyorum her noktada.
Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bu sefer basının ilgisizliği yüzünden özel sektör de ilgisiz kalıyor. Özel sektör ilgisiz kalınca başka spor dallarıyla ilgilenmek isteyen gençler donanımlı antrenör bulamıyorlar, antrenman yapacak saha bulamıyorlar, kullanacakları malzemeleri elde edecek imkan bulamıyorlar.
Evet, maalesef.
Birçok mesela jimnastikçi, işte buz patenci, kürekçi, yüksek atlama, yüzücü yani bizden bir... Evgeni Plişenko çıksın mesela Anna Kournikova çıksın.
Çıksın
yani,
bir Arda çıktı işte 12 milyon euroya o kadar.
Evet.
Güreşçi çıkar bize.
Şimdi ne oldu? Biz 12 milyon euroya sattık Arda'yı yurt dışına. Şimdiki kulüp 50 milyon euro istiyor. Senin futbolcun bu. Ya bizde de bir tuhaflık var yani. Bizde de bir sorun var. Yatırım yapmıyoruz. Gençlere yatırım yapmıyoruz. Gençliğe... Salon yok, saha yok, stat yok. Tesis yok, hiçbir şey yok. Yapmıyorlar yani. Yaptıkları da yetmiyor demek ki. Biz işte İTÜ Spor Kulübü'nde yöneticiyim ben. Bir okuldan biz aylık işte bilmem kaç paraya salon kiraladık. Basketbol okulları yaptık ücretsiz. Doğru dürüst katılan da yok. Katılın, gelin kardeşim, bakın salon var, her şey var. Buradan herkese de sesleniyoruz, buyursunlar, gelsinler, çocuklarını getirsinler.
Bireysel sporlarda başarı oluyor, güreş.
Bireysel sporcu bulmak da çok zor Altuğ Bey.
Koşu, tabii yetenek ve evet. Tabii o da çalışma işi sonuçta.
Çok değişik bir şey, çok değişik bir alan.
Sonra da bir de doping sorunumuz çıkıyor. Yani bir başarıya seviniyoruz, sonra bakıyoruz arkasından doping sorunuyla
keşke
karşı karşıya.
Keşke olmazsa, doğru söylüyorsunuz.
Şöyle bir uzmanlar bu konuda birleşmişler. Ben kesinlikle onların düşüncesine katılmıyorum da. Mesela bu işte futbol, holiganizm veya işte maçlar sonrasında çıkan olaylar veya gençlerin bu tarz agresif tavırlarının altında yatan nedenin apolitik gençlerin boş bırakılması ve onların da tamamen farklı bir şekilde yönlendirilmesi diye bir sonuca varmışlar. Evet. Ben buna katılmıyorum. Yani çünkü bir genç apolitik olabilir. Yani politikayla ilgilenmeyebilir. Bambaşka
zamanı
bir
gelince ilgilenir. Yani evet, gençken ya da, politikayla ilgilenmek de aslında yani, çok sağlıklı bir şeydir bence dediğiniz
gibi. Bambaşka
gibi
bir şey. Yani spor olur, sanat olur, müzik olur, bambaşka bir
bilim
şey
olur.
Bilim olur. Yani bence sorun gençlerin apolitik olmasında değil, maneviyat eksikliğinde. Ben yine konuyu oraya getirmek istiyorum. Çünkü hakikaten gençlere veremediğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela vicdan muhasebesi, Allah korkusu, mesela vicdanını kullanmasını bilen bir genç, yani istediği kadar taraftarı yani işte tuttuğu takım kaybetsin veya istediği kadar sinirlensin. İşte başka birinin bir şey, hani canını acıtacak,
tabii.
incitecek hiçbir şey yapmaz. Yani sorun kesinlikle yine maneviyatta
doğru
bitiyor
söylüyorsun.
Diye düşünüyorum.
Vicdan ve adalet duygumuzun gelişmesi lazım. Bunun için de bir şeyler okumak lazım. İyi eğitimler almak lazım.
Kesinlikle.
Eğer iyi bir dini eğitim alamazsanız hem okulda hem ailede ondan sonra boşluğa düşüyorsunuz. İşte birileri de diyor ki işte siyasi boşluk. Bunun siyasi boşlukla hiçbir alakası yok. Tamamen manevi boşlukla alakası var dediğiniz gibi.
Finlandiya'da mesela bu tarz bir boşluk yok ama hatta çok zengin bir ülke. Hatta şimdi eğitim sistemi de Amerika'dan daha iyi olduğunu düşünenler var. Bilirsiniz Finlandiya'da öğrenciler çoraplarıyla okulda olurlar.
Evet, evet.
İşte çok hiçbir şey yoktur. 3-4 öğrenciye bir psikolog düşer. Mutlaka okullarda sıcak yemek verilir. O sistem iyi ama eğitimin içeriğinde bir şey yok. Yani bir inanç yok, bir maneviyat.
Boş bir sistem,
onun için de en fazla Finlandiyalı gençler intihara ve alkol uyuşturucuya başvuran
i̇şte
gençler.
Norveç'te de benim bildiğim kadarıyla en çok kadına şiddetin olduğu ülkelerden bir tanesi yani. Hani böyle çok diyoruz ya keşke Norveç olsak da sadece işte fok balıklarının şeyini konuşsak. Ne derler, strese girdiği zamanları konuşsak, öyle bir ülke olsak öyle de olmuyor. Yani tamam biz belki hani çok dinamik bir ülkeyiz. Bu tür manevi boşluklar da var ama ben dolacağına inanıyorum. Yani
inşallah
okumaları lazım insanların, ailelerinin de okumaları lazım. Tabii sadece çocukların okumalarıyla olmuyor. Keşke çocuklar okusalar da ailelerin de içseler. Öyle bir sistem de gelse.
Tabii.
Yani neticede kitap, kültür, sanatın çok önemli olduğuna inanıyorum bu noktada.
Kesinlikle. Peki sizin başka ilave edeceğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı?
Yok, ben çok tebrik ediyorum bir kere basın yayın konusunda bu gayretleriniz. Yani ülke içinde.
Estağfurullah.
Evet, gerçekten.
Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da çalışacağız inşallah. Çünkü çocuklarımız var hepimizin. Arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Çok iyi noktalara geldi Türkiye. Ya düşün işte 2000'li yıllarda 7000, 8000 yeni başlıkta kitap çıkıyormuş. 800 milyon dolar dedim işte 2008'deki ciroyu. Niye 10 milyar dolar olmasın ki? Böyle bir potansiyel var Türkiye'de. İşte o dediğimiz gibi o manevi boşlukların da olmasıyla, çocukların kitapla, kültürle, sanatla yoğrulmasıyla çok iyi bir yayın sektörü yakalayabiliriz. Düşünün Türkiye'deki çocuk kitapçının alanı %12. Çok az. Yok.
Evet.
Engelli yayıncılığı %1 yok. Yani buralara birilerinin el atması lazım. Birilerinin destek olması lazım. Mesela iyi bir çocuk yayıncısı lazım. Çok var. Ama daha da lazım Türkiye'ye. Çok çocuk var bizde. Çok genç var. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Niye maça gitsinler? Tam maça da
gitsinler, eğlensinler ama
yenilsinler.
Eğlensinler,
çıksınlar. Yenilirsin. Yenilmek de var, yenmek de var. Adalet duygusu diyorum ya. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray yenmiş olabilir. Ne yapayım yani? Tamam, yendi, bitti. Tebrik edersin. Olur biter gidip bir Fenerlerin boğazını sıkmaya gerek yok ya. Ben Galatasaraylıyım. Haziran ayında Fenerbahçe San Antonio Spurs maçı için bilet aldım 4 tane. Maç Ekim'de oynandı. Haziran'da bilet aldım. Fenerbahçe-San Antonio Spurs basket maçı. Gittik. San Antonio Spurs Fenerbahçe'yi yendi. Ama Fenerbahçe'li çocuklar da çok gayret ettiler. Çok güzel bir organizasyon seyrettik. Eğlendik. Yemeğimizi yedik ondan sonra Tantunici'de. Bostancı'da. Evimize gittik ondan sonra. Evet. Harika bir akşam
zaten
geçirdik.
Zaten böyle olması
lazım. Ya böyle olması lazım yani. Ya ne yapıyorsun kardeşim ya?
Sonuçta Allah'tan bir nimet bu spor.
Ne güzel ya. Bakın San Antonio Spurs'u nasıl seyredecektik? Amerika'ya mı gitmek lazım onları seyretmek için? İşte Ginobili gelmiş, Tim Duncan gelmiş, Tony Parker gelmiş. Daha ne istiyorsun ya?
Evet.
Daha ne istiyorsun
keyfini
ya? Keyfini çıkardık. Evet. Evimize döndük.
Kutlamalar da şenlik havasında olacak.
Aman evet dikkat
yani
etmek lazım.
O yani böyle hani hem sevincimizi hem şeyimizi...
Ya biz kutlar silahla kutlayan garip bir milletiz yani.
Yani kazanmak da kurtarmıyor çünkü o eğitim, o
çok
taban
ilginç
olmayınca.
Evet, evet çok ilginç. Allah yardım etsin hepimize ne diyeyim.
Tamam. Peki bu güzel dilekle ben... İlave edeceğiniz başka
çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok güzel oldu.
Biz teşekkür
ederiz.
Geldiniz, katıldınız. Çok faydalı bilgileri bizimle paylaştığınız için.
Eyvallah. Allah
teşekkür
razı
ederiz.
Olsun. Sağ olun.
Evet değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya farklı bir hayata dair de farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.